Merhabalar sevgili izleyenler. Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında 51. kez sizlerle birlikteyiz ve bugün gene nadir programlarımızdan biri, zira bir konuğum var. 41. programda Senem Aydın Düzgit'i konuk etmiştim. Bu sefer de sevgili Evren Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta bizlerle birlikte olacak. Evren birçok konuyla birlikte tabii Rusya ve güvenlik meselelerinde uzun zamandır yazıyor. Bu nedenle onunla Rusya-Batı ilişkilerinde şu son geldiğimiz kriz durumunu konuşacağız. Zira daha önce programlarımızda öngördüğümüz gibi durum hızla kötüleşiyor. Ama Evren'le konuşmadan önce birkaç meseleye hızlıca değinmek istiyorum. Bugün tabii bütün Avrupa gündemini kapsayamayacağım bu hafta boyunca. Ama birkaç başlık vermek belki iyi olabilir. Daha önce konuştuğumuz konularda da bazı gelişmeler var. Tabii ilk sırada pandemi meselesi var. Almanya özellikle aşı olmayanlara kapanma öngörüyor neredeyse. En fazla iki aşısız insan yan yana gelebilecek gibi ilginç bir takım gelişmeler var. Yani dolayısıyla bir anlamda istisna halinin norma iyice dönüştüğünü, yani insanlar arasında özellikle siyasal toplumsal hakların kullanımı konusunda aşının temel bir belirleyici rol oynamaya başladığını düşünebiliriz. Ama bir yandan da tabii bir anlamda aşı olmayanlar bütün toplumu tehdit ediyorlar. Bu nedenle ard arda ilginç kararlar alınıyor. Avusturya'dan sonra orada da bildiğiniz gibi bir eyalette kapanma ilan edilmişti. Aynı şekilde Belçika'da gene kısıtlı kapanmaya gidiyor gibi görünüyor. Bir diğer gelişme de Sebastian Kurz'la ilgili oldu. Avusturya'da Muhafazakar Parti'nin parlayan yıldızıydı ve bu Ekim'e kadar da ülkenin başbakanıydı. Daha önce burada ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. 2017 yılında Maliye Bakanlığı'nın parasını hem partinin Halk Partisi'nin başına geçmek ve daha sonra da ülkeyi seçimlere götürerek Sosyal Demokrat Parti ile yapılan koalisyonda başbakan olmak yolunda kullanmıştı. Bazı tabloid gazetelerde yalan haberler, kamuoyu yoklamaları yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bu suçlamaları kabul etmemişti ama önce başbakanlıktan istifa etti. Zira iddialar oldukça ciddiydi ve daha sonra da parlamento oy birliğiyle Kurz'un dokunulmazlığını kaldırdı. Bu geçtiğimiz hafta içinde Kurz siyasetten tamamen çekildi. Ama tabii hakkındaki bu soruşturma devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Almanya, Avusturya gibi birçok ülkede muhafazakarlığın yeni yüzü olarak tanıtılıyordu. Dolayısıyla bir anlamda bu yeni yüz şimdi siyasetten hızlı girdi siyasetten. Gene çok hızlı bir şekilde çıktı. Öte yandan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye hakkında Osman Kavala davası nedeniyle bildiğiniz gibi ihlas prosedürünü başlattı. Aslında bu konuda tabii çok konuşuldu. Medyaskop'ta birçok program yapıldı. Ben tekrara düşmek istemiyorum. Sonuç olarak komite aslında Türkiye'ye yeni bir şans daha verdi. Zira bu konudaki kararını 2 Şubat'ta bir anlamda verecek. Türkiye'nin kararını konuya ilişkin, sürece ilişkin görüşünü iletmesi için Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar süre verdi. Bu aslında 12 Ocak'tı ama 17 Ocak'ta bildiğiniz gibi Kavala'nın yeni bir duruşması gerçekleşecek. Ve benim naçizane kanaatimde Türkiye son anda arabayı duvara toslamaktan, şöyle kıl payı vazgeçerekten Kavala'yı serbest bırakacak. Tabii davası sürecek. Ama burada yani Dışişleri Bakanlığı bildiğiniz gibi 2 Aralık günü hemen hızlıca bir açıklama yaptı. Daha Bakanlar Komitesi'nin 3 Aralık'taki resmi görüşünden hemen önce. Ve buradaki metin gerçekten çok kötü bir metindi. Dışişleri Bakanlığı bir kere Avrupa Konseyi'ni tutarsız olmakla suçladı. Şu ana kadar Kavala konusunda en az 8 tane komite kararı var. Ayrıca 2 karar daha var. Yani ortada ciddi bir tutarlılık var aslında. Konunun siyasi olduğunu, AİHM'in başka kararlarının uygulanmamasının gündeme gelmediğini, özellikle Kavala'nın meselesinin gündeme geldiğini söyledi. Türkiye'nin 3600 küsür kararını AİHM'in uyguladığını söyledi. Ama hangi kararlarını uygulamadığını söylemedi tabii Dışişleri Bakanlığı. Zira Türkiye AİHM yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamayan ikinci ülke Rusya'dan sonra. Yani biz uyguladığımız kararlardan çok uygulamadığımız kararlar var. Bunu tabii Dışişleri Bakanlığı belirtmedi. Gene bunun bağımsız yargı sürecine bir müdahale olduğunu söyledi. Bu tam anlamıyla bir yalan diyeceğim artık. Çünkü aslında bu karar tabii yani Bakanlar Komitesi'nin kararı Türkiye'nin AİHM kararını uygulamaması ile ilgili. Yani doğrudan doğruya Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili değil. AİHM ise Kavala'nın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu, yeterli delil bulunmadığını belirtmişti. Bir de tabii hem Kavala hem Demirtaş davalarında bu davaları Avrupa Konseyi içinde, İnsan Hakları Mahkemesi içinde önemli kılan husus Türkiye'nin 18. maddeden de suçlu bulunması. Ki 18. madde aslında tam da yargı bağımsızlığına işaret ediyor. Zira bu madde nadir bir şekilde ülkeler suçlandı şu ana kadar. Bu maddeye aykırı davranmakla. Bu madde ne diyor? Kişilerin hürriyetlerinin siyasi amaçlarla kısıtlandığı hükmünden hareket ediyor. Dolayısıyla Türkiye'yi bir anlamda bununla suçluyor. Bu da son derece ağır ve dediğim gibi ülkelerin nadir olarak karşı karşıya kaldıkları bir suçlama. Evet, yani dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması aslında hani hiç kimseyi tatmin etmeyen. Ayrıca Türkiye'deki yargının bağımsız olduğunu yazmış ki hani herhalde buna hükümet dışında pek de inanan ya da inanırmış gibi görünen de kalmadı Türkiye'de. Benzeri bir sürecin Demirtaş davası içinde uygulanacağını düşünüyorum. İki dava arasında hani AİHM'in kararları arasında yaklaşık 1 yıl süre var. Zaten bu aynı zamanda iki kişinin hakkındaki bu tırnak içinde hukuksal süreçteki 1 yıllık farkı da bir anlamda ona paralel gidiyor. Zira Demirtaş 4 Kasım 2016'da Kavala ise Kasım 2017'de tutuklanmışlardı ve hala içerideler. Tabii iki dava arasında hani benzer ve farklı yanlar var. Şimdi bunlara girmeyelim. Hani sonuç olarak Türkiye'nin ben Ocak ayında eğer bu rejimde biraz olsun izan kalmışsa Osman Kavala'yı serbest bırakacağını düşünüyorum. Evet, şimdi konuğumuza dönmek istiyorum. Zira bugün esas olarak konuşmak istediğimiz mesele Rusya Batı çekişmesi diyebiliriz. Özellikle Ukrayna krizi adeta geliyorum diyor. Bu hafta içinde NATO bir toplantı yaptı zaten konuyla ilgili olarak. Ve hem NATO'dan hem ABD'den Rusya'ya gözdağı niteliğinde mesajlar geldi. Hemen ben konuğumu alayım programa. Evren hoş geldin programa.
Merhaba, merhaba Alper, hoş bulduk.
Öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim davetin için.
Nasıl başlayalım? Bu hafta içinde neler oldu? Bir güncel hani gelişmeleri istiyorsan biraz söyleyelim. Sonra da belki biraz daha hani tarihsel köklerine de gidebiliriz.
Aslında sen bir kısmına değindin. Zaten uzun bir süredir devam eden, yaklaşık bir yıldır süregiren bir krizin yükselip alçalmasına tanıklık ediyoruz. Eylül ayından itibaren özellikle Biden'la Ukrayna liderinin görüşmesiyle birlikte artan da bir tansiyon vardı. Rusya, NATO'yu ve Amerika'yı hem Karadeniz'de hem Ukrayna'da hem de Avrupa Birliği'ne silahlanma konusunda Ukrayna'ya yardım etme ve desteğini arttırma hususunda suçluyordu. Benzer bir biçimde NATO ve Avrupa Birliği ve Ukrayna'da Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin sayısını arttırdığını ve olası bir askeri müdahaleye hazırlandığını iddia ediyordu. Ki işte NATO'nun ve Amerika'nın paylaştığı uydu görüntülerinde yaklaşık 100 bin kadar Rus askerinin sınırda olduğu, bu rakamın geçen yani bir önceki döneme oranında %20 oranında artmış olduğunu, ciddi bir biçimde işte tankların, silahların, askeri teçhizatın da sınıra yığıldığının ve bunun aslında sıradan bir yığılma olmadığının ve muhtemel ayın olarak işte gelecek yıl Ocak ayında bir Rus askeri müdahalesinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine beklendiğine dair açıklamalara tanık olduk. Bunun üzerine gerilim giderek arttı. Biden ve Putin görüşmeye karar verdiler tansiyonu azaltmak için. Henüz daha görüşme olmadı ama gelecek günlerde, çok yakın, sanırım gelecek hafta içerisinde ikisi görüşecekler. Ama Ukrayna yeterince destek alamadığını hem NATO'dan hem Avrupa Birliği'nden söylemeye devam etti. Sonuç olarak 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden itibaren devam eden çeşitli dönemlerde ateşkesler görüşmelerle tansiyonun azaldığı ama bölgede kangren haline gelmiş ve özellikle insani açıdan da büyük bir krize dönüşmüş bir durumun yeniden askeri olarak şiddetlendiğine geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde tanık olduk diyebilirim.
Tabii şimdi bunun geçmişi de var. 2014'te değil mi bir savaş yaşandı aslında. Bu arada bu Ukrayna Rusya aslında Ukrayna tabii içinde olan iki özerk bölge var. Burada daha çok Rusça konuşuluyor bildiğim kadarıyla. Donbas mesela değil mi? Ve hani burada da bir anlamda bu özerk tırnak içinde cumhuriyetler Ukrayna'dan koparıldı diye hatırlıyorum. Hani dolayısıyla burada zaten eskiden beri bir çatışma potansiyeli çok yüksek.
Tam olarak öyle. Yani eğer çatışmanın geçmişine bakarsanız hatırlayabiliriz tabii ki hepimiz, çok da uzak bir geçmiş değil. 2013 yılında aslında Ukrayna'nın kimliğinin ve dış politikasının hangi yönelime doğru gideceğine dair ciddi bir iç gerilim yaşanmıştı. Bu iç gerilimin işte parlamentonun feshedilmesi, seçimlerin yenilenmesi vesaire sonrasında Rusya yanlısı hükümetin iktidardan düşmesi ve AB yanlısı, daha Avrupa Batı yanlısı bir Ukrayna hükümetinin kurulmasıyla kısa süreli bir çözümlenme görüntüsü olmuştu. Ama bunun karşılığında Rusya, özellikle Rusya konuşan grupların yoğun olduğu Kırım bölgesine ilhak ederek yanıt verdi. Ukrayna'nın Avrupalılaşması ya da Batı'ya yakınlaşması çabalarına ve bu doğrultudaki hükümet değişikliğine. Ama bu tabii sadece Kırım'la ibaret kalmadı. Yine Ukrayna'nın doğusundaki Rusya sınırındaki Donbas bölgesinde özellikle, ki buradaki nüfusun neredeyse %50'sinin Rus diasporası, Rusça konuşan ve Rusya ile yakınlaşmayı büyük oranda öngören bir popülasyon olduğunu söyleyebiliriz. Onların da ayaklanması ve bağımsızlık istemeleriyle sonuçlandı. Rusya'nın genel olarak buradaki tavrı biraz işte hibrit savaş dediğimiz doğrudan askeri müdahaleden daha ziyade oradaki Rus yanlısı milislere yardım etmek hem askeri olarak hem siyasi olarak işte bir takım siber savaş taktikleri ya da bilgi savaşı taktikleri gütmek vesaire gibi bir tür aslında yeni türde bir iç savaşın, iç çatışmanın olduğundan söz etmek mümkün. Bu çatışma biraz şiddetini Minsk anlaşmasıyla yine 2015 sanırım Minsk biraz azalttı. Ukrayna kendi askeri güçlerini bölgeden çekeceği sözü verdi. Rusya milislere olan desteğini azaltacağı sözü verdi. Ve serbest seçimlere gidileceği bölgede ve bölgenin bir biçimde stabilize olacağı gibi bir hedef söz konusuydu. Ama maalesef bu hedef gerçekleşmedi. Geçici bir hedef ya da ne diyeyim geçici bir durum, kalıcı bir duruma dönüştü. 2014'ten beri bölgede hem büyük bir insani kriz devam ediyor. İşte elektrikten suya kadar altyapı hizmetlerinin çalışmadığı, maaşların dağıtılamadığı, bir biçimde kalıcı bir hükümetin kurulamadığı, işte ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği inanılmaz bir yoksullaşmanın söz konusu olduğu ama aynı zamanda şiddetin de çatışmaların da devam ettiği, tansiyonun inip çıktığı sürdürülemez bir durum aslında Donbas bölgesinde oluştu.
Evet.
Sadece böyle diyebilirim.
Peki biraz da şeye gelmek istiyorum. Ben hani daha genel bir bakış açısıyla Rusya bir anda bu mesele hani Rusya-Batı arasında bir krize dönüştü. Zaten hep böyle bir potansiyeli vardı. Şimdi işte Ukrayna'ya NATO ve ABD hani sahip çıkıyor gibi gözüküyorlar ama yani benim okuduğum kadarıyla birçok yazar Avrupa'da yani bunların bu son derece Ukrayna'ya verilecek olan desteğinde sınırlı kalmak zorunda olacağını filan yazıyorlar. Hani tam bilmiyorum tabii ama bu konu nasıl bir anda Batı Rusya krizine dönüştü? Özellikle herhalde Rusya NATO'nun tırnak içinde arka bahçesi olarak gördüğü yerlere işte Ukrayna, Gürcistan gelmesini kesinlikle istemiyor. Bunu uzun zamandır biliyoruz. Belki de onun temel motivasyonu bu. Ne dersin?
Yani bu tabii bir anda tam da senin dediğin gibi bir anda dönüşen bir kriz değil aslında yaklaşık işte 2008'den beri diyeyim. Yani NATO ile tabii ki Rusya arasındaki gerilim ve işbirliği hiçbir zaman zaten dengeli bir işte hat izledi demek mümkün değil. Ama 2008'de NATO zirvesinde Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyesi olabilme ihtimalinin bir biçimde NATO gündemine alınmış olması, hemen arkasından 2019 yılında 6 ülkenin, 6 eski Sovyet ülkesinin Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Belarus, şimdi bir dakika altıncıyı söyleyemedim ama bu hangileri saydım da unuttum. Bu 6 ülkenin bir biçimde Ukrayna'yı söylemedim galiba evet Ukrayna. Bu 6 ülkenin Avrupa Birliği ile yakın bir işbirliği geliştirilmesi ihtimalinin gündeme alınmış olması ve işte siyasetten ekonomiye kadar pek çok alanda işbirliği alanlarının tariflenmiş olması aslında Rusya'nın ta o dönemden beri bunun kendi siyasi ve dış politikasına çok aykırı bir hedef olduğunu ve tam da senin dediğin gibi kendi arka bahçemde ya da etki alanımda Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun varlığını benim varoluşsal güvenliğime yönelik büyük bir tehdit olarak görüyorum demesine yol açmıştı. Zaten 2008-2009'dan itibaren bütün bu ülkelerin hemen hepsinde yükselip alçalan toplumsal hareketler de gördük. Batı kimliği ve Rusya kimliği arasında ya da Rusya yanlılığı ya da Batı yanlılığı arasındaki gerilimin aslında iç siyaseti de belirlemeye, çok büyük bir oranda belirlemeye devam ettiğini gördük. Tabii bu önemli bir dinamik. Yani Rusya'nın en başından beri çok açıklıkla söylediği bir dinamik. NATO ve Avrupa Birliği dokümanlarını da okursanız, onlar da diyorlar ki bunlar egemen ülkelerdir. Kiminle nasıl gireceklerine, hangi blokla ne tür ilişkiler yürüteceklerine kendileri karar verebilirler. Rusya'nın kalkıp burası benim nüfuz alanım demeye, o soğuk savaş mentalitesini devam ettirmeye hakkı yoktur. Rusya da diyor ki hayır hakkım var çünkü benim bunlarla çok ciddi kültürel ticari bağlarım var. Siz beni dışarıda tutup çevreleme politikası izliyorsunuz. Aslında bu ülkelerin egemenliğiyle ilişkisi yok. Yaptığınız şeyin tamamen Rusya'yı çevreleme politikasıyla ilişkisi var diyor. Bir tanesi bu aslında tabii ki Rusya'yı motive eden ve şimdi Ukrayna ile Avrupa Birliği'nin ilişkisinin de yakında bir zaten zirve olacak yeniden vesaire gelişmeye artmaya başladı. Ama tıpkı senin söylediğin gibi çok sınırlı bir biçimde artmaya başladığı bir dönemde buna engel olmak istiyor kendisini büyük bir güç olarak yeniden bölgenin büyük gücü olarak tek gücü olarak hatta görmek ve öyle devam etmek istiyor. Ama bir diğer şey tabii ki başka unsurlar da var bence. Bir diğeri Rusya'nın iç siyaseti, Kırım'ın ilhakı Putin'in iktidarı etrafında çok ciddi bir milliyetçi birlik yaratmıştı ve Putin'in aslında düşmeye başlayan oy oranlarını arttırmıştı. Ne zaman böyle iç siyasetteki gerilimler, muhalif sesler artsa aslında ve diğer otoriter hükümetlerin yaptığı gibi Putin de çok iç siyaset açısından çok popüler olan ve neredeyse ulusal uzlaşmanın işte çok yüksek olduğu bu tarz dış politika müdahalelerini arttırıyor. Bu onun iç siyasette elini rahatlatıyor ki bunu biz Türkiye'den de biliyoruz yani. Bu dinamiğin kendisini biliyoruz. Bir tanesi bu. Kısaca söyleyeyim çok uzun konuşmadan. İkincisi de tabii ki Rus dış politikası bu 2002'lerden beri Putin'in iktidara geldi, başkan olduğu 2002'den beri aslında temel hedeflerinden birisini Rus diasporasının eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki Rus diasporasının güvenliği olarak görüyor. Onlarla ilişkileri devam ettirmek olarak görüyor. Şimdi Ukrayna'nın çok özel bir durumu var Rus diasporası içerisinde. Çünkü aslında Rus diasporasının en fazla olduğu belirli bölgelere yoğunlaştı ve bunların açık Rusya yanlısı olduğu gruplar bunlar. Ve Rusya aslında bu grubun güvenliğini bırakmanın diğer bütün Sovyet Cumhuriyetlerine de eski Sovyet Cumhuriyetlerine de bir tür mesaj olduğunu söylüyor. Ve orada da hani söylediğim gibi Donbas'ta da şu an bir hükümetsizlik, bir geçiş dönemi, geçiş bile diyemem, hani bir çökme ve bir kriz dönemi var. Ve bundan en nüfus olarak en büyük oranda etkilenenler Rusça konuşan gruplar ve Rusya'nın onlarla da çok doğrudan bağı var diyebilirim. Böyle söyleyeyim. Aslında daha var
Yani
ama
bir anlamda Rusya'nın aslında hani bu diasporayı araçsallaştırdığında söyleyebilir miyiz? Zira hani mesela Estonya gibi yerlerde de Baltık Cumhuriyetlerinde de işte Rusça konuşan azınlıklar var. Yani gerçi onlar Rus değildi ama hani 2008'de Gürcistan'da benzeri şeyler yaşandı. Hatta bir savaş oldu ve işte bu iki özel cumhuriyet Gürcistan'dan ayrıldı ama onlar da Rusya'nın güdümünde biliyoruz. Yani bir sadece diasporanın hani güvenliğini sağlama politikası mı ama aynı zamanda onları araçsallaştırarak bir anlamda bir yayılmacılık politikası mı? Sen nasıl görüyorsun?
Çok güzel soru. Bu da aslında bence hani Ukrayna dinamiğiyle çok bağlantılı olarak anlaşılması gereken şeylerden birisi. Şu kesinlikle öyle tabii ki. Sadece Rusya için değil, bütün ulus devletler için diasporaların araçsallaştırılması, özellikle bu ulus ötesi kimliklerin daha ön plana geldiği küreselleşmenin hızlandığı son 20 yılın çok çok sarih dış politika araçlarından birisi. Dolayısıyla Rusya'da bu politika aracını yani bu ülkelerdeki nüfuzu kaybetmemek için kendi diasporasını araçsallaştırma imkanlarını sonuna kadar kullanan ve bunu gayet de hani açık bir biçimde kullanan devletlerden birisi. O açıdan hiçbir benim kafamda hiçbir soru yok tabii ki aslında diasporanın araçsallaştırılması gibi ya da kendi siyasi hedefleri için bahane edilmesi, ona meşruiyet kazandırılması gibi bir şey söz konusu. Ama öte yandan farklı ülkelerdeki yani Estonya, Litvanya vesaire eski Sovyet Cumhuriyetleriyle Ukrayna'nın Rusya ile ilişkisi arasında bir fark var. Bir kere Ukrayna aslında kültürel olarak hem dilsel olarak hem kültürel olarak hem tarihsel olarak Rusya'nın çok kendi parçası olarak gördüğü o yüzden bir ulusal konsensus var aslında Ukrayna müdahaleleri konusunda. Çünkü yani hani imparatorluk geçmişinden tutun da Sovyetlerin kuruluşuna ve hatta Sovyetlerin işleyişine biçimine kadar Ukrayna çok farklı diğer cumhuriyetlerden Rusya için. Çünkü Sovyetler Birliği'nin işleyişinde de aslında hem ekonominin hem kültürün hem ticaretin bir sürü şeyin aslında Rusya ile birlikte paylaşıldığı merkez cumhuriyetlerden birisi. Ve Rusya her zaman Ukrayna'yı aslında kendi yeni Rusya'nın, Büyük Rusya'nın ve o Büyük Rusya idealinin çok önemli bir parçası olarak gördü. Yani orada sadece bir araçsallaştırma değil, aslında bir tür kimlik ve bir ontolojik varlık meselesi de söz konusu ki hani biz biliyoruz uluslararası ilişkilerde bu ikisi biraz birbirinden farklı olabiliyor. Yani iç içe geçtiği zamanlar olabildiği gibi farklı da olabiliyor. Yani o açıdan Ukrayna bir Estonya, Litvanya vesaire değil. Sovyetler Birliği'ne sonradan katılmış kültürel olarak bu kadar yakınlığa sahip olmayan. Dolayısıyla Ukrayna'nın gitmesi Rusya'nın tarihsel kimliği, vizyonu, dış politika hedefleri ve varoluşsal şey tanımı açısından özellikle Batı'ya yanaşması büyük bir tehdit.
Evet.
Bunu zamanında David Layton söylemişti. Yani bütün Rusya'dan ayrılan, Sovyetlerden ayrılan cumhuriyetler milletleşebilir, ulusallaşabilir, bağımsızlaşabilir. Ama bunu ta 30 yıl önce yazmıştım. Bunu Ukrayna yapmak isterse bu başka bir soru. Çünkü çok çok yakın ve birbirinin kimliğinin içine geçmiş bir sürü açıdan. Yani Ukrayna açısından böyle demek doğru değil ama Rusya açısından çok hakikaten orada bir varoluşsal bir şey söz konusu. Öyle diyeyim.
Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında bir süredir sanki dünyada yeni bir kutuplaşma var ve bu biraz da istenen bir şey gibi geliyor bana. Yani bu otokratlar ve demokratlar ya da otokrasiler ve demokrasiler kutuplaşması. Özellikle hani Batı'da başta Biden olmak üzere böyle bir söylem geliştiriliyor sanki. İşte bir yanda Çin ve Rusya'nın temsil ettiği Doğu'nun otokrasileri, bir yandan da Batı'nın demokrasileri var ve işte saflar bir şekilde sıkı tutulmalı. Zira biz bu otokrasilerle mücadele etmek zorundayız ve hani nitekim bunun değişik tezahürlerini de birçok alanda görüyoruz. Özellikle Çin'le ekonomik bir tırnak içinde soğuk savaş var zaten. Şimdi bu mesele de bu otokrasiler, demokrasiler kutuplaşmasına acaba katkıda bulunur mu? Artık hani bu krizin büyümesini öngörebilir miyiz? Yani sen yakın ya da işte orta vadede bu krizin çözülebileceğini, dondurulabileceğini ya da tümüyle hani ortadan kaldırabileceğini düşünüyor musun? Ya da tam tersi olup daha da büyüyebilir mi? Biraz hani tahminini soracağım.
Yani iki farklı soru soruyorsun aslında ama
Evet.
ikisinin bir biçimde kimi birbirine değdiği noktalar var. Belki daha kolay olandan çünkü çok da yanıtını bilmediğim için kolay belki. İkinci sorudan başlayayım. Yani bu tarz hani kriz büyüyebilir mi, çözülebilir mi sorularına yanıt vermek gerçekten çok zorlaştı. İşte bunu Suriye'den biliyoruz, Libya'dan biliyoruz. Hemen her sene, bu sene belki inebilir çatışmaların seviyesi diyoruz. Sonra bambaşka bir dinamik ortaya
Yeni bir
çıkıyor.
şey çıkıyor.
Dolayısıyla yani uluslararası küresel ilişkilerin bu çatışmacı dinamiği işte çok taraflılıktan, kurumlardan, barışa bağlılıktan genel olarak uzaklaşma eğilimi devam ettiği sürece daha makro düzeyde bu tarz çatışmaların çözülme ihtimalinin kısa orta vadede çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bir tanesi bu. İkincisi yine tabii ki bölgesel olarak baktığımızda aslında seninle ilk bölümde konuştuğumuz gibi senin de soruların içinde vardı. Batı Rusya konusunda çok bölünmüş durumda. Her ne kadar Avrupa Birliği hem Kırım'ın sonrasında hem geçtiğimiz dönemde sürekli ileri tarihe attığı ve uzattığı bir takım yaptırımlar uyguluyorsa da bu yaptırımların hem Rusya'ya etkisi hem Ukrayna'daki sorunu çözmeye etkisi aslında çok da güçlü değil. Çünkü ne yapıyor? İşte Rusya'ya bir takım diplomatik yaptırımlar uyguladı. Bir takım ekonomik yaptırımlar uyguladı. İşte ticaretin azaltılması, silah ticaretine yasaklama getirilmesi vesaire gibi. Özellikle Kırım'ı çok ciddi kötü anlamda etkileyen yaptırımlardı bunlar. Ve bir de bireysel yaptırımlar uyguluyor. Yani targeted sanctions dediğimiz hedef göstererek kişilerin seyahatinin yasaklanması, mal varlıklarının durdurulması vesaire gibi. Bunlar çok sorunu çözücü şeyler değiller. Bunlar aslında siyasi sorunlar ve genel bir siyasi bakış. Yani Rusya'nın Avrupa'ya nasıl entegre olacağını, Avrupa Birliği demiyorum, Avrupa'ya nasıl entegre olacağını, nasıl bir Avrupa tahayyülü olduğunu aslında ya hiçbir zaman tam olarak çözülmese bile bu soruya başka bir yanıt vermemiz gerekiyor. Yani bu soruya yanıt böyle soğuk savaşın içinden gelen ama tam da çözülmemiş, işte demokrasi kapitalizm üzerinden tarif edilen, o yüzden ikinci sorunla çok bağlantılı. Ama Avrupa'nın içinde de aynı sorunların devam ettiği, yani Rusya eğer böyleyse Macaristan da aslında benzer sorunlardan ya da Türkiye'de benzer sorunlardan geçiyor. Dolayısıyla bu bir Rusya sorunu değil, aslında demokrasi sorunu. Yani bir biçimde hani oradaki o bölgesel şeyin, o birlikteliğin, kültürel birlikteliğin, dayanışma ağlarının yeniden tanımlanması ve bunun da Rusya'nın da buna gönüllü olması lazım. İki taraf da gönüllü değil aslında bunun yeniden tanımlanmasına. Yani Rusya'da bir ciddi bir otoriterleşme içerisinde, Avrupa'da çok ciddi bir çatışma içerisinde. Yani Macron geçen sene Rusya'yı dahil edelim niye etmiyoruz dedi. Almanya bu kadar sorun yaşarken Nord Stream'i aktif hale getirdi. Ve dolayısıyla ciddi bir enerji bağlılığı içerisinde, bağımlılığı içerisinde olacak vesaire gibi bir sürü tartışma.
Dolayısıyla orada da aslında tek bir ses yok. Çok teşekkür ediyorum. Sanırım süremizi doldurduk. O yüzden burada bırakmak zorundayız. Son derece açıklayıcıydı. Ben programa katıldığın için yeniden teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler, değerli izleyenler, Avrupa Günlüğünü burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşelim. Hoşça kalın.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Ruşen Çakır, Seren Serdin Korkmaz, Sevilay Çelenk ve Ülkü Doğanay sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.